12. kısım, sayfa 121. Jean evine gidip temizlendikten ve üstünü başını değiştirdikten sonra saat 20'de olay yerindeydi. Cinayet mahallinin resmi adresi Faubourg du Temple sokağı, numara 111 değil, aynı apartman bloklarının diğer tarafıydı. Oraya bir dizi avludan ve dışarıdan bakıldığında görülmeyen apartmanların arasından geçilerek girilebiliyordu. Polis arabaları ve arabaların tepe ışıkları uzakta kalmıştı. Kapıda iki polis duruyordu. François Tan onu bekliyordu. Ne var diye atıldı Jean, merhaba bile demeden. Genç bir kadın, boğazlanmış, kolları bacakları koparılmış, yenmiş. Aynı katil, hiç şüphe yok. Kadının adı ne? Francesca Tercia. Yaşı? Diğerlerinden daha yaşlı, 34. Tıp alanında mı çalışıyormuş? Hayır, bir sanatçı. Arjantin asıllı bir heykeltıraş. Tam olarak nerede bulundu? Bir otoparkta mı? Hayır, çalıştığı atölyede, avlunun dibinde, şu tarafta. Ne tür bir sanatçı? Biraz farklı. Aslında paleoantropolojik rekonstrüksiyonlar yapan bir atölyede çalışıyormuş. Son derece gerçekçi, tarih öncesi insanlar yapıyorlar. İnsanı gerçekten ürküten, silikon ve kıldan üretilmiş yaratıklar. Kadın bu Kromanyon ve Neandertal insanlar arasında öldürülmüş. Jean dünyada hemen hemen tek olan bu atölyeyi biliyordu. Bu atölyeyi kuran kadın hakkında bazı makaleler okumuştu. İsmini hatırlamıyordu. Ama sanatçı tek bir kafatası kemiğinden hareketle yüz hatlarını çıkararak ve kirli topraktan yüz kaslarını yontarak 30 bin yıl önce ortadan yok olmuş bir insanın yüzünü yeniden oluşturabiliyordu. Ayrıca sanatçıyı tanıması için bir başka sebep daha vardı. Bu atölye dedi, bizim için çalışmıyor muydu? Bizim için mi? Adli polis için. Kemiklerden yola çıkarak yapılan rekonstitüsyonlar. Özel bir bilgisayar programı kullanıyorlar. Bilmiyorum. Atölyenin sahibi hanım burada, ona sorarsın. Ya kurban, onun hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey şimdilik. Tan duvarın karşısında posta kutularının hemen yanında duruyordu. Ellerini arkasında birleştirmişti. Lacoste marka polo yaka bir tişört ile kumaş bir pantolon giymişti. Otomatiği yakmamıştı. Yüzü alacakaranlıkta tam olarak seçilemiyordu. Kaçamak, tutarsız tınlar yansıtan sesi dışında ruh halini kestirmenin başka bir yolu yoktu. Canı sıkkındı, sinirliydi. Ama Jean'ın bu şekilde hep elinin ulaşabileceği yerde olmasından da memnundu. Cesetler olduğu sürece koşa koşa gelecekti. Fiziksel olarak dedi Jean, diğerlerine benziyor mu? Bunu söylemek zor. Yaşından genç gösteriyor. Esmer, etli butlu, güzel denebilir. Fotoğraflarını gördüm, daha önce çekilmiş olanları. Katilin belirli bir tipi var, bu kesin. Ama bu kız çok göz alıcı biri değil. Belki de bizim hiç tahmin edemediğimiz bir sebepten dolayı onları seçiyor ve... Senden istediğim şeyleri teyit ettin mi? Bu konuda haklıydın. Katil Pavua laboratuvarlarından amniyon sıvısı çalmış. Ya diğerleri? Yanılmışsın. DNA analizlerine göre katil bir erkek ve elbette cinayetleri işleyen hep aynı kişi. Bir erkek diye düşündü Jean. Ve ben onun adını biliyorum. DNA analizlerinden başka bir şey öğrenemedik mi? Kimliğine kesinlikle ulaşamadık. Herifin sabıkası yok. Dolayısıyla fişlenmemiş, tahmin ettiğimiz gibi. Herhangi bir genetik anormallik, bir özellik? Yok, standart bir profil. Dikkat çekici hiçbir şey bulamadık. Hepsi bu kadar mı? Tan derin bir iç çekti ve dayandığı duvardan volta atmak için uzaklaştı. Hepsi bu diye cevapladı dişlerinin arasından. Çok az biliyorum, herhangi bir ipucu yok. Görüntü, tanık yok. Kimse kurbanlardan birini bile şüpheli bir herifle görmemiş. Ne de yabancı biriyle. Herhangi bir temas olduğuna dair bir iz yok. Ne telefon ne internet. Bu herif görünmez bir adam. Kurbanını öldürürken ortaya çıkıyor ve sonra yok oluyor. Tam parmaklarını ışıklattı. Böyle. Kurbanların hayatlarını iyice araştırdınız mı? Sorgu yargıcı Jean'ın tam karşısında durdu. Elleri ceplerindeydi. Işık arkasından geliyordu ama gözlerinde öfke pırıltıları vardı. Sen ne sanıyorsun? Reisenbach kızların günlük hayatlarını bütün yönleriyle araştırdı. Banka kartları, çek defterleri, telefon görüşmeleri, hatta bisiklet kiralama sistemine abone olmaları sayesinde izledikleri güzergahlar bile araştırıldı. Hiçbir şey yok. Sadece mefhumu muhalifinden bazı kesinlikler var. Kızlar birbirini tanımıyor. Ve cinayet öncesi katille karşılaşmamışlar. Bu kesin mi? Her halükarda son 6 ayda ortak tanıdıkları kimse olmamış. Zaten ikisinin sınırlı bir sosyal hayatı varmış. İlki evliymiş. Vietnam asıllı bir ilkokul öğretmeniyle. Diğeri yeni boşanmış. 2 yıl süren bir evlilik. Çocuk yok. Her şeyi o laboratuvarmış. Eski kocayı sorguladınız mı? Jean, bana her zaman yapılan şeyleri soruyorsun. Bu cinayetlerin ayrı bir boyutu var. Tamamen olağanüstü bir şeyler. Anlıyor musun? Anlıyordu. Evet. Orman seni ısırıyor. Her şeyi bize organize bir katile götürüyor. Cinayet mahallinin kanlı görüntüsüne rağmen adam soğukkanlı biri. Kurbanını belirlemiş, onu gözlemlemiş. Hiç beklemediği bir anda yakalamak için takip etmiş. Tüm bunların sebebini sadece o biliyor. Elinizde hiçbir şey olmaması imkansız. Tan gidip posta kutularının yanındaki duvara sırtını dayadı. Tamam dedi, bir ayrıntı var. Nasıl bir ayrıntı? Otizm. Açıkla. İlk kurbanın, Marion Cantaloni'nin işiyle ilgili bazı bilgilere ulaştım. Çalıştığı enstitü sadece gelişmeyi engelleyici rahatsızlıkları olan çocukları kabul ediyor. Otizm sendromu olarak adlandırılan bozukluklar. İkinci kurbanla Nelly Barjak'la bağlantısı ne diye sordu Jean Safcha veya katille. Barjak'la bilmiyorum. Ancak katilin ellerin yerlerini değiştirmesi otizmin olası semptomlarından birini oluşturuyor. Dört ayak üzerinde yürüyor ve avuç içlerini ayaklarına doğru çeviriyor. Başka semptomlar da vardı. Fero'nun sesi hala kulaklarındaydı. Kişi zamirini yanlış kullanma, soruları tekrarlama, karşısındaki ne söylerse onu yineleme. Hatta yüzü, diğeri konuştuğunda yüzünün değiştiğini gördünüz. Farkında olmadan Tan, Joachim'in izini sürüyordu. Onun içindeki şeyin. Senin fikrin ne diye sordu Jean. Bir fikrim yok, bilgi topladım. Otistik bir katil hipotezi akla yatkın değil. Bu tür cinayetleri işlemek için yeterince planlı hareket edemez. Bu tip bir hasta kendini tehlikede hissettiğinde şiddet sergileyebilir. Ancak önceden tasarlayıp cinayet işleyemez. Amniyosentezlerle bir ilişki olabilir mi? Hayır. Favua laboratuvarları bu tür genetik anomalileri saptayamıyor. Otizmin genetik bir soruna bağlı olduğunu gösteren bir şey de yok. Uzmanlar bu konuda hemfikir değil. İlk cinayete geri dönelim. Sana göre katil çocukken bu enstitüde kalmış olabilir mi? Evet. Ama bu konuda da bir açmaz var. Katilimiz bir yetişkin. Yani en az 20 yıl önce orada yetmiş olması gerekir. Ancak merkez o tarihlerde henüz kurulmamış bile. Tan parmaklarıyla posta kutularını hafifçe vurdu. Ahşap kutular parklara yerleştirilen kuş evlerini andırıyordu. Ya duvardaki yazılar? Uzmanlardan haber yok. Ama bundan da bir şey çıkacağını sanmıyorum. Herif yeni bir dil uydurmuş olmalı. Hiçbir anlam taşımayan şeyler. İşaretler bir alfabenin harflerini çağrıştırsa bile. Uzmanların görüşünü bekle. Tan omuzlarını silkti. Yapacak başka bir şey yok. Tan yeniden volta atmaya başladı. Siniri ve kararlılığı azalmış gibiydi. Meditasyon aşamasına giriliyordu. Karmaşık duygular, izlenimci evre. Sezgilerim dedi sonunda. Tüm bunlarda ortak bir nokta olduğunu söylüyor. İlkel çağlara bir geri dönüş. İnsanoğlunun gerilemesi, ilkel davranışlarına geri dönmesi. Cinayet mahalleleri bir kurban ritüelini anımsatıyor. Mekanlar, otoparklar, yeraltı odaları birer mahzen. Bu yönden bakınca bugünkü atölye diğerleriyle örtüşüyor. Neden? Sen de göreceksin. Bir başka ayrıntı, adli tabibe göre kurbanın kemikleri bir çakmak taşıyla parçalanmış. Veya taştan başka bir aletle. Ayrıca iğne emmek için kemikleri de kırmış. Bizim herif, yamyam eğilimleri olan gerçek bir tarih öncesi adamı. Bu da heykeltıraş Francesca Tercia'nın uzmanlığıyla bir bağ oluşturuyor. Tüm bunlar da bizi arkaik, çok eski bir şeylere götürüyor. Belki otizm de bir gerileme olarak değerlendirilebilir. Jean sapırsızca kımıldandı. Tamam, gidelim mi? Tan acımasız bir gülümsemeyle sordu. Bunu seviyorsun ha? Neyi? Soğuk eti. Jean itiraz etti. Diğerinden daha fazla değil. Palavra. Haydi gel. Hayır bekle. Benim bir akbaba olduğumu mu söylemek istiyorsun? Tan geri döndü. Gülümsemesi şefkatli bir hal almıştı. Hüzünlü olduğunun farkında değil misin? Hüzünlü mü? Yok. O zaman neşen yok. Havamda değilim. Daha önce böyle tuhaf bir olayla karşılaşmadığına iddiaya girerim. Karşılaştım bir sürü. Seni dinliyorum. Jean durumun saçmalığını düşündü. Bir cinayet mahallinin eşiğinde anlatacak bir yalan bulmak için kafa patlatıyordu. Ama bir yandan da bu aptala göründüğü gibi biri olmadığını ispatlamak istiyordu. Kana susamış bir sorgu yargıcı değildi. Yalnız bir kadın. Kafasında karanlık düşünceler uçuşan bir sefil. Beyninin derinliklerinde hep var olan sessizlik ormanındaki travmatik bir kız çocuğu. Bir otomatik sulama sistemiyle ters ilişki teklif edilen bir kadın arasındaki farkı biliyor musun? Hayır. Fark yoktur. Jean otomatik bir sulama makinesi gibi başını sağdan sola doğru yavaş yavaş çevirerek hayır işareti yaptı. Tsk, tsk, tsk, tsk, tsk. Tan kahkahayla güldü. Gel. Gidip vahşeti görelim. İlk salon rafların üzerinde farklı dönemleri, ifadeleri ve farklı alanları betimleyen kafaların sergilendiği bir yerdi. Sinemanın, televizyonun, siyasetin ünlüleri. Ama özellikle insan türünün ataları. Ayrıca kasları spatula ile belirgin kılınmış fayans kilinden yapılma bedenler. Bastığın yere dikkat et. Jean bu tuhaf faunada Tan'ı takip ediyordu. Polisler herhangi bir şeyi düşürmemeye azami çaba göstererek raflar boyunca girilmez şeridi çekiyorlardı. Herkes kalabalığın içinde kendine yol açmaya çalışıyordu. Her yerde kirli toprak, talaş ve kimyasal kokusu vardı. İkinci salon çok daha tuhaftı. Duvarlar boyunca turunçur renkli bir dizi beden, kauçuğumsu bir duyarsızlık içinde farklı konumlarda yerleştirilmişti. Her silüet elastik bir hali andıran, yine aynı maddeden bir kabukla örtülüydü. Yerde içi boş gövdeler, esnek kol ve bacaklar vardı, kalıplar. Jean kullanılan tekniği biliyordu. Atölyedeki sanatçılar önce kilden bir vücut yapıyor, sonra kauçukla kaplayıp kalıp çıkarıyorlardı. Elde edilen kalıp silikon heykele biçim vermekte kullanılıyordu. Üçüncü salon kurbanın bulunduğu salondu. Tan olan yeri inceleme teknisyenlerinden beyaz tulum istedi. Bizi bir süreliğine yalnız bırakır mısınız? Adamlar tek kelime etmeden dışarı çıktı. Jean sorgu yargıcının peşinden yürüdü ve gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Karşılaştığı vahşeti bile unutarak, bu kez tarih öncesi insanların, çok eski çağların gerçek insanları da bu şenliğe davet edilmiş olduğunu düşündü. Kurban odanın ortasında hala baş aşağı asılıydı. Çevresinde sessiz gözlemciler gibi hareketsizce duran, hayvan postlarına bürünmüş insanlar vardı. Omuzlarında geyik taşıyan veya mızraklarının ucundaki balıkları sallayan, alınları çıkıntılı, çeneleri yüzlerinden daha ileride yabani avcılar. Hem çekingen hem de muzaffer bir duruşları vardı. Doğaya karşı bir kez daha zafer kazanmış olmaktan gururlu insansılar. Çılgınca değil mi diye mırıldandı Tan. Jean cevap vermek yerine kafasını salladı. Nefesini tuttu ve kurbana dikkatle baktı. Maktul çıplaktı. Tavana bir bacağından asılmıştı. Katil heykelleri asmakta kullanılan odadaki makara sisteminden yararlanmıştı. Kadın da asılı bir heykeli andırıyordu. Beyaz teni, mavimsi hematomlarla yol yol kurumuş ve kararmış kanlarla bir tezat oluşturuyordu. Tuhaf bir ayrıntı vardı. Adli tabip kulak davulu ısısını ölçmek için kurbanın kulağına termokuplu bir termometre yerleştirmişti. Jean incelemesini sürdürdü. Katil avının gövdesini karından pubise kadar yarmıştı ve yere kadar sarkıttığı bağırsakları da kurbanın yüzünü örtmüştü. Bağırsakların arasından maktulün şişmiş, şiddet görmüş yüz hatları ayırt ediliyordu ve yarılmış boğazı da. Jean'ın dikkatini çeken bir başka şey daha vardı. Katil ya yakalanacağını düşünmüş, işini bitirmeye zaman bulamamıştı ya da tarzını değiştirmişti. Ancak her iki durumda da kadını kancadan indirmemiş ve kollarını bacaklarını koparmamıştı. Sadece uyluklarındaki, kasıklarındaki, kalçalarındaki etlerden parça koparmakla yetinmişti. Şüphesiz yemek için. Yerlerde kan ve yenmemiş veya çiğnendikten sonra püskürtülmüş et parçaları vardı. Sıyrılmış, emilmiş kemikler ve kıkırdaklar. Bu akşam ateş yoktu, kuzu çevirme yoktu. Yamyam eti çiğ yemekle yetinmişti. Jean çevresine bakındı. Oradaydı. Kanla çizilmiş işaretler, aletlerin, çeşitli eşyaların durduğu rafın üstündeki duvardaydı. Her biri sonsuz sayıda X ve Y oluşturan, farklı dallara sahip, ağacı andıran şeyler. Hiç olmadığı kadar tekrarlanan bu işaretler bir karyotipin kromozomlarını çağrıştırıyordu. Derin bir nefes alınca kanın ve etin pis kokusunu bastıran solventlerin ve reçinenin kokusunu aldı. Hafif bir rahatlama hissetti. Yeniden katilin çılgınlıklarına döndü. Zihninde onu hala Joachim olarak adlandırmıyordu. Şu an sahnenin korkunçluğuyla yüz yüzeydi ve bu sahnenin sebebi olan kişinin sesini duymuş olduğuna hala inanamıyordu. Bu cani ilkel tanrılara yakarıyordu. Belki de ruhunu bu şekilde arındırdığını düşünüyordu veya dünyayı ya da tüm insanlığı. Jean, Amerikan seri katil Herbert Mullin'i hatırlıyordu. Adam öldürdüğü insanlar sayesinde depremleri önlediğine inanıyordu ve havadaki kirliliğin avlarının bağırsaklarından kaynaklandığını ileri sürüyordu. Kesin olan bir şey vardı. Katil Francesca Tercia'yı mesleğinden dolayı seçmişti. Bu dekor içinde öldürmek istiyordu. Dostlarının yanında, kendisi gibi arkaik inançlarla, ölümsüzlük refleksiyle canlandırılmış ilkel insanların huzurunda. Binlerce yıl öncesinin evrim geçiren insan türünün yer aldığı bu eşsiz mekan için yer altını, mahzenler, otoparklar, kanalizasyonlar terk etmişti. Joachim'i düşündü. Sesi hala kulaklarındaydı. Todas las promesas de mi amor. Bir kez daha kendinden şüpheye düştü. Gerçekten de yamyam katil o muydu? Belki de bu sadece basit bir rastlantıydı, bir tesadüf. Olay yeri incelemenin adamları yeniden odaya doluşmuştu. Geri geleceğim dedi Jean, ekip sorumlusuyla konuşmakta olan Tan'a. Odadan çıktı, koridoru buldu. Kafası jöleli Reisenbach'la karşılaştı, suratı asıktı. Her yeni kurban aklına çaresizliğini getiriyor olmalıydı. Jean onu selamladı, yanından geçti ve dip taraftaki yarı karanlık son odayı gördü. Nedenini bilmeksizin oraya doğru yöneldi. Odanın tam ortasında büyük siyah leke bir masa vardı. Masanın arkasında kadife bir kordon. Kordonun ardında da bir kalabalık. İlk çağlara ait yaratıklar bir kez daha. Binlerce hatta milyonlarca yıl öncesinin farklı dönemlerine ait karşılıklı olarak yerleştirilmiş yaratıklar. Düzensiz bir şekilde. Jean kafasında onları evrim zincirine göre yeniden sıralamaya çalıştı. Solda bir çift fark etti. Kıllı ve kapkara, ufak tefek iki goril. Gözlerinde bir ışık, dudaklarının kenarında bir gülümseme vardı. Bu da onlara insansı bir görünüm kazandırıyordu. Biraz ileride yine sol tarafta bir başka çift, kazma gibi sivri dişlerini gösteriyordu. Daha az kıllıydılar ve daha gelişmiş görünüyorlardı. Avlanmakta ve ateş yakmakta kullandıkları çakmak taşları gibi sivri dişleri vardı. Gözlerinde geçen yüzyıllarla birlikte ortaya çıkan yeni bir kıvılcım, üstün zeka. Bir kenarda yanlışlıkla oraya çağrılmış bir köylü ailesi gibi dar alınlı, elleri mızraklı, hayvan postları giymiş, saçlı bir topluluk. Kirpi gibi saçlar, köşeli çeneler, derin bakışlar. Sanki bunların evrimi üzerine bazı makaleler okumuştu. Dünya üzerinden kaybolmadan önce Homo sapiens sapiens ile birlikte yaşamış Neandertal insanını hatırlıyordu. Grubun arkasında insanlar vardı. Günümüz insanlarına benzemiyorlardı ama maymunsu da değillerdi. Karma karışık saçlar, Amerika yerlileri tarzında eski püskü süet giysiler giymiş, Auguste Rodin'in kale burjuvalarını andıran tipler. Yırtık pırtık elbiseler içinde yorgun görünümlü insanlar. Yine de cam gözlerinden korkunun yerini kurnazlığın aldığı anlaşılıyordu. İnsan gelişiyordu. Tüm bu yüzler leke masaya yansıyor, kara bir su birikintisinden su içmeye hazırlanıyormuş gibi görünüyorlardı. Jean, bu göletin diğer ucunda çömelmiş gibi duran son bir heykel daha fark etti. Siyah bir kürk giymiş veya koyu renkli paçavralara bürünmüş bir kadın. İyi göremiyordu. Çarpıcı olan kısa kesilmiş kırmızı saçlarıydı. İnsanların ilk dönemlerine ait bir şaman olabilir miydi? Jean geriye doğru sıçradı. Heykel kımıldamıştı. Bu aslında masanın diğer ucunda oturan bir kadındı. Siyah bir şala sarınmıştı. Punk tarzı diken diken saçları alev gibi parlak kırmızı ışıltılar saçıyordu. Sersemlemiş bir hali vardı. Jean'ın ön sesleri güçlüydü. Karşısındaki atölyenin şefi olmalıydı. Bu tarih öncesi kişiliklere hayat veren virtüöz. Buraya kafasını toplamaya gelmişti. Hiç tereddüt etmeden Jean ona yaklaştı ve elini omzuna koydu. Kırmızı saçlı kadın ona baktı. Kısa bir kararsızlık anından sonra üzüntülü yüz ifadesine rağmen gülümsedi. Ayağa kalktı ve elini uzattı. Isabelle Viotti, bu atölyenin yöneticisiyim. Siz polis misiniz? Hayır, Jean Korova, sorgu yargıcı. Kadının göz bebekleri şaşkınlığını ele vererek büyüdü. Az önce bir yargıçla konuştum. Onunla birlikteyim. Uygulama hep böyle midir? Hayır, ama bu olay gerçekten çok özel. Kadın sert bir hareketle yeniden oturdu. Sanki kibar olmak için harcadığı çabadan yorgun düşmüştü. Dirseklerini masaya dayadı ve alnını ellerinin arasına aldı. Anlamıyorum, anlamıyorum. Kimse anlamıyor dedi Jean. Burada bulunmamızın sebebi bir açıklama yapmak değil. Ne de bir çözümleme. Suçluyu bulmamız gerekiyor, onu durdurmalıyız. Onu yakalasak bile buna inanın bu cinayetlerdeki esrar perdesi tamamen kalkmayacak. Isabelle Viotti başını kaldırdı. Polisler konuşurken duydum, bu ilk cinayet değilmiş. Bildiğimiz kadarıyla bu üçüncü kurban, kısa bir süre içinde. Ama neden? Yani neden Francesca? Jean bir sandalye çekti ve kadının karşısına oturdu. Francesca rastgele seçilmedi. Atölyeniz katilin ilgisini çekiyordu. Benim atölyem mi? Bu cinayetlerin en başından beri ilkel bir yan anlamı var. Tarih öncesi çağlarla ilgili bir şey. Katilin duvarlara çiziktirdiği işaretleri gördünüz mü? Evet. Hayır, onlara bakmak istemiyorum. Jean üstelemedi. Daha sonra kadına fotoğraflarını gösterebilirdi. Kadın belki de bir şeyler anlayabilirdi. Jean bu düşüncesinden hemen vazgeçti. Ne yapıyordu böyle? Bu onun soruşturması değildi. Bu olayda hiçbir meşruiyeti yoktu. Suçluyu biliyor olsa bile. Bu eski zaman insanlarını yeniden açmak için dedi. Nelerden yararlanarak çalışıyorsunuz? Kemikler mesela. Kafa tasları, kemikler aslında hepsi kalıp. Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da bulunmuş fosillerin kopyaları, güvenlik gereği orijinalleri müzelerde muhafaza ediliyor. Onları size kim temin ediyor? Araştırmacılar, müze bilimciler. Atölyeden çalınmış bir şey var mı? Nasıl yani? Bir kafatası, bazı parçalar, her şey yerinde mi? Bilmiyorum, kontrol etmek lazım. Hem neden bunları alsınlar ki? Seninle biraz konuşabilir miyim? Jean başını kaldırdı. François Tan kapının ağzında duruyordu. Sinirli bir hali vardı. Jean koridora onun yanına çıktı. Diğer salonda olay yeri incelemenin teknisyenleri ambulans görevlilerinin yardımıyla cesedi büyük bir dikkatle kancadan indiriyordu. Ne atlar karıştırıyorsun? Benim yerime soruşturma mı yapıyorsun? Hayır, sadece öğrenmeye. Seni duydum. Bu soruların sebebi ne? Şimdi katilin kemik çaldığını mı düşünüyorsun? Pavo laboratuvarlarından amniyon sıvısı çaldı. Her seferinde bir hatıra alıyor olabilir, bir ganimet ve... Tan artık onu dinlemiyordu. Ambulans görevlilerinin ve heykellerin biraz uzandaki bir şeye veya birine bakıyordu. Langleber, adli tabip. Dijital telbi hala elindeydi. İncelemesini yeni bitirmiş olmalıydı. Cesedin götürülmesi için talimat veren de oydu. Sana yemin ederim, eğer buna benzer bir aptallık daha yaparsan, dedi Tan dişlerinin arasından. Langleber yanlarına geldi. Laka'nın ne dediğini biliyor musunuz? Kahrolası, diye hırladı Tan. Eğer anladığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Saçmalamayı kesecek misin, diye soru yargıcı. İşaret parmağını adama doğru sallayarak. Adli tabip pes tercesine ellerini havaya kaldırdı. Tamam, işten konuşalım. Yöntem aynı. Yalnız bu gece bizim herif biraz baştan savma çalışmış. Ya işini yarım bırakmış ya da bilmediğimiz bir sebepten dolayı hızlı hareket etmek istemiş. Kurbanı kancadan indirmemiş. Kollarını bacaklarını koparmamış. Hiçbir parçayı pişirmemiş. Gerisi diğerleriyle tıpatıp aynı. Tüm kanı boşaltma, ısırık izleri, koparılmış parçalar. Yarın sabah raporunu masamda istiyorum. Alacaksın. Birkaç ayrıntı dışında rapor diğerlerinin bir kopyası. Ne tür ayrıntılar, diye sordu Jean. Kurbanın gözlerini yemiş. Tan sert bir şekilde kafasını salladı. Bu kadarı yeter, dedi tiksintiyle. Gidelim. Langleber'e veda edip yanından ayrıldılar ve önce kalıpların sonra kafaların bulunduğu salonlardan geçtiler. Dışarıda polisler koşuşturup duruyordu. Bazıları ana avluyu diğerlerinden ayırmak için hala plastik bant çekmekle meşguldü. Bazıları ise apartmanların girişlerini gözetim altında tutuyordu. Güvenlik çemberinin içine sivillerin girmesine izin verilmiyordu ama herkes pencerelerdeydi. Reisenbach güvenlik şeridinin altından geçti ve yanlarına geldi. Durum boktan, basın burada. Hadi bakalım, onlara kim haber verdi? Biz değil, bu kesin. Ne yapıyoruz? Onlara yarından sonra pazartesi sabahı savcının basın açıklaması yapacağını söyle. Başka seçeneğimiz yok. Her şeyi bir düzene sokmak gerekiyor ve bu çok hızlı olmalı. Ne durumda olduğumuz meydanda. Polis gözden kayboldu. Tan, Jean'ı kolundan tuttu ve fısıldar gibi konuştu. Gel arkadan çıkalım. Birkaç dakika sonra yeniden Sivale Sokağı'na açılan kapının ağzındaydılar. Her şeyi toparlayınca seni ararım ve bu hafta sonu birlikte bir yemek yeriz, tamam mı? İlk kez Pavo laboratuvarında olduğu gibi yeniden doğal neşesine kavuşmuştu. Jean onu tersledi. Katili bul, bu bir oyun değil. Tan'ın gülümsemesi kayboldu. Hayır, bu bir oyun değildi. Sorgu yargıcı olası kurbanların hayatıyla oynuyordu, bunu biliyordu. Ve kadranı kandan, akrep ile yelkovanı çakmak taşından olan saat ilerliyordu. Jean, Tan'a hoşça kal dedi ve karmaşık bir ruh haliyle arabasına doğru yürüdü. Aklında iki şey vardı. İlki ilaç yardımıyla birkaç saat uyumaktı. İkincisi ise Anton Ferro'ya ulaşmak ve ağzından laf almaktı. Ne müzedeki güzel Madonna'yı ne de korkmuş aşığı oynamak söz konusuydu. Yasaların ve hukukun yerine. 12. kısım sonu. Sayfa 133. Yabancı kelimeler. Francesca Tercia. Francesca Tercia. Cro-Magnon, Cro-Magnon, Neandertal, Neandertal, Lacoste, Lacoste, Marion Canteleu, Marion Cantele. L-A-U Todas las promesas de mi amor. Aşkımın bütün vaatleri. T-O-D-A-S L-A-S P-R-O M-E-S-A-S D-E M-I A-M-O-R Isabel Viotti I-Z-A-B-E-L-L-E V-I-O-T-I.